Ayrım 2. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 15. Altın çerçeveli gözlüklü adam dikkatle Gomez'e bakıyordu. Gomez utandı. Sanki bağırmıştı. Zenciler gülümsüyorlardı. Genç kadın gülümsüyordu. Biletçi gülümsüyordu. Not to grin is a sign. Richie gülümseyerek ineceğiz dedi. Afişlerde, dergi kapaklarında Amerika gülümsüyordu. Gomez Ramon'u düşündü ve gülümsemeye koyuldu. Saat 10 dedi Richie. En çok 5 dakika gecikmiş oluruz. Saat 10, Fransa'da saat 3. Bu deniz aşırı ülke sabahının ardında bir öğle sonu gizliydi. Ölümün rengiyle solgun, sapsarı, umutsuz bir öğle sonu. Fransa'da saat 3. Şimdi şapa oturduk işte, dedi adam. Oturduğu yerde şaşkın baka kalmıştı. Sarah adamın ensesinden süzülen terlere bakıyor, artlarında kopan klakson fırtınasını dinliyordu. Benzin bitti. Kapıyı açtı, çıktı, arabanın önüne doğru yürüdü, otomobilini yumuşak gözlerle seyrederek dişlerin arasından küfretti. Tüh, Allah kahretsin, Allah belanı versin. Eliyle ateş gibi yanan kaputu okşuyordu. Sarah camın ardından kulaklarına dolan bütün o karma karışık gürültü içinde parlak, ışıltılı göğe yaslanmış gibi görünen adama bakıyordu. Sabahtan beri peşleri sıra yol aldıkları otomobiller toz bulutlar arasında gözden kaybolmuştu. Arkalarında kornalar, ıslıklar, düdük sesleri, çelikten dev kuşların ötüşmesi, bir kin ve nefret korosu. Pablo, neden kızıyorlar bizi diye sordu. Yolu kapatıyoruz da ondan. Arabadan dışarı çıkacaktı ama umutsuzluk omuzlarına abanıyor, onu oturduğu yerde eziyordu sanki. Adam başını kaldırdı, sinirli bir sesle, insenize dedi. Duymuyor musunuz herifleri? Yardım edin, itelim şunu. İndiler. Adam Sarah'ya, siz arkaya geçin dedi, sıkıca itin bakalım. Ben de itmek istiyorum dedi Pablo. Sarı arabaya boylu boyunca yaslandı ve gözleri kapalı bir korkulu düş içinde bütün gücüyle itti. Ter bluzundan dışarı fışkırıyor, kapalı göz kapaklarının ardından gözlerini yakıyordu. Sonra gözlerini açtı, baktı. Adam önünde kapının kenarını kavrayan sol eliyle itiyor, sağ eliyle direksiyonu çeviriyordu. Pablo arka çamurluğa iki eliyle dayanmış, vahşi çığlıklar atarak koşuyordu. Yuvarlanacaksın dedi Sarı. Otomobil yolun kenarına doğru usul usul aktı. Tamam tamam diye bağırdı adam. Oldu oldu hay Allah. Kornalar susmuştu. Nehir akmaya başlamıştı bile. Otomobiller yolda kalan arabayı sıyırarak yanından gelip geçiyordu. Camlara yapışmış yüzler vardı. Sarah bu bakışlar karşısında utançlı yüzüne kan hücum ettiğini duydu ve arabanın arkasına doğru gizlendi. İri, zayıf bir adam Chevrolet'siyle geçerken başını pencereden çıkararak küfretti. Hayvan oğlu hayvan. Kamyonlar, kamyonetler, lüks otomobiller, yanlarında dalgalanan siyah bayrakçıklarıyla taksiler, kaputlu eski köhne otomobiller. Yanlarından gelip geçen her otomobile Sarah'ın umutsuzluğu, korkusu biraz daha artıyor. Jean biraz daha uzaklaşıyordu. Sonra sıra at arabalarına geldi. Jean gıcırdayarak, sarsılarak ağır ağır uzaklaşmakta devam ediyordu. Sonunda yayaların siyah yapışkan seli katran gibi yayıldı, yolu kapladı. Sarah hendeğin kenarına sığınmıştı, kalabalık korkuturdu onu. İnsanlar ağır adımlarla yavaş yavaş yürüyorlardı. Izdırap hepsinin yüzünü aynı ana babadan gelmişlere özgü, ortak çizgiler oymuş, hepsini birbirine benzetmişti. Aralarına katılan herkes onlara benzerdi sonunda. İstemiyorum. Onlara benzemek istemiyorum. İnsanlar ona bakmıyorlardı. Arabanın yanına gelince gözlerini çevirmeden yana çekiliyor, yürüyüp gidiyorlardı. Gözleri yoktu artık. Kası şapkalı genç bir dev, iki elinde iki çanta arabaya sürtünürcesine geldi. Çamura olağanca hızıyla çarptı. Kendi üzerinde yarım döndü, duraladı. Sonra sendeleyerek yoluna devam etti. Çantalardan birinde çok renkli etiketler vardı. Sevilla, Kahire, Strajova, Strauss. Yorgunluktan ölecek diye bağırdısa, şimdi yığılıp kalacak bir yere. Genç dev yığılıp kalmıyordu. Sarah, şapka denizin üstünde neşeyle dalgalanan kırmızı lacivert kordeleli hasır şapkayı gözleriyle kovaladı. Çantanızı alın, bensiz devam edin artık. Sara tepeden tırnağa titredi, yanıt vermedi. Kalabalığa dehşet dolu bir tiksintiyle bakıyordu. Size söylüyorum, duymadınız mı? Sara adama döndü. Benzin isteyebileceğimiz bir araba geçene kadar bekleyemez miyiz dedi. Bu kalabalığın ardından gene otomobiller gelir. Adam kötü kötü güldü. Benzin istemek mi? Bir deneyin bakalım. Neden? Neden istemeyelim? Adam küçümseyen gözlerini Sarah'ın gözlerine dikmişti. Kabaca yere tükürdü, sonra görmediniz mi dedi. Birbirlerine yapışacak gibi peş peşe gidiyorlar. İşlerinden birinin yol ortasında durabileceğini sanır mısınız? Ama ya dururlarsa? Ya bulabilirsem benzini? Size bulamazsınız diyorum. Sizin hatırınız için yolda durup sıralarını kaybetmeyi göze alırlar mı zannediyorsunuz? Adam gizli bir alayla bakarak devam etti. Hadi güzel olsanız, şöyle 20 yaşında falan olsanız neyse, ama... Sara duymamazlıktan geldi, ısrar etti. Peki ya bulursam? Ya benzin bulursam? Adam inatla başını sallıyordu. Yok. Bu iş burada bitti. Bir yere gidemem artık. 20 litre benzin bulsanız, 100 litre bulsanız gene gitmem. Anladım ben. Kollarını göğsünün üzerine kavuşturmuştu. Gördünüz dedi. Sesi haşindi. Fren yap, gaza bas. 20 metrede bir fren yap, gaza bas. Vites değiştir. Bir arabanın anasını ağlatmak için bunun hiç çare bulunmaz. Arabanın aynasında sarı lekeler vardı. Mendilini çıkardı ve dikkatle aynayı silmeye koyuldu. Hiç buralara kadar sürüklenmeyecektim dedi. Yetecek kadar benzin alabilirdiniz. Adam yanıt vermedi, başını salladı. Sarah adamın suratına bir tokat patlatmak arzusuyla kıvranıyordu. Kendini zorlayarak sakin bir sesle konuştu. Ne yapacaksınız şimdi? Burada kalıp bekleyeceğim. Neyi bekleyeceksiniz? Adam yanıt vermedi. Sarah onun kocaman eline sarılarak bütün gücüyle sıktı. Burada kalacak olursanız neler olur, düşünmüyor musunuz? Almanlar eli ayağı tutan kimi görürlerse alıp götürecekler. Tabii, sonra piçinizin ellerini kesecekler, sizin de üstünüze binecekler, ha? Cesaret edebilirlerse tabii. Bu lafları karnımız tok bizim. Söylendiğinin çeyreği kadar kötü olmadıklarına bahse girelim. Sarah'ın boğazı kurumuştu, dudakları titriyordu, renksiz bir sesle, pekala dedi. Neredeyiz şimdi? Cine 24 kilometre yol var burada. 24 kilometre. Bu hayvanın önünde ağlamayacağım. Arabaya girdi, çanta elinde çıktı. Pablo'nun elini yakaladı. Gel Pablo. Nereye? Cine. Uzak mı? Daha epey yol var. Yorulursan kucağıma alırım dedi Sara. Sonra açık bir suçlamayla ekledi. Hem yolda bize yardım edecek cesur insanlar buluruz elbet. Adam önlerine doğru yürümüş, yolu kesmişti, kaşlarını çatmıştı, yüzünde tatsız anlamlarla başını kaşıyordu. Sarah sertçe, ne istiyorsunuz diye sordu. Adam ne istediğini bilmiyordu. Bir Sarah'a, bir Pablo'ya bakıyor, düşünüyordu. Ne istediğini arıyordu kafasında. Ya dedi, demek başınızı alıp gidiyorsunuz öyle mi? Bir teşekkür bile etmeden. Sarah çabucak, mersi dedi, çok mersi. Adam ne aradığını bulmuştu. Öfkeyi arıyordu. Birden öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Ya bizim 200 frank? Ondan ne haber? 10 para borcum yok size, dedi Sara. 200 franka pazarlık etmedik mi daha bu sabah? Melun'da, garajda. Ama beni Jane'e götürmeniz için verecektim size 200 frankı. Siz beni elimde çocukla yol ortasında bıraktınız. Sizi ben bırakmadım. Araba yolda kaldı. Başını sallıyordu adam. Şakaklarında damarları iri iri meydana çıkmıştı. Gözleri tuhaf bir memnuniyetle parlıyordu. Sarah korkmadı. 200 frangı istiyorum. Sarah çantasını açtı. Alın 100 frank veriyorum. Bunu da vermek zorunda değilim ama vereceğim. Cebinizde benimkinden kat kat fazla para olduğunu da biliyorum. 100 frangı sizinle uğraşmamak için veriyorum, anladınız mı? Adam parayı aldı, cebine attı, sonra yeniden elini uzattı. Düşünceli gözleri kocaman açık ağzıyla, yüzü hala kıpkırmızı bakıyordu. 100 frank daha vereceksiniz. Bir kuruş bile vermem, çekilin önümden. Adam kımıldadı, öfkesinin elinde tutsaktı artık. 100 frankı gerçekten istediği yoktu aslında. Belki de küçük oğlan yola düşmeden gelsin, ona sarılsın, öpsün istiyordu. Bu isteği kendi lehçesiyle dile getiriyordu. İki adım daha attı ve Sarah onu çanta elinden alacağını anladı. Dokunmayın bana. Ya 100 frangımı verirsiniz ya da çantanızı alırım. Birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Adamın canı çantayı almak istemiyordu. Hiç istemiyordu. Apaçık belliydi istemediği ve Sarah öylesine yılgın, öylesine duygusuzdu ki şu anda çantayı hemen bırakabilirdi adama. Ama oyun sonuna kadar oynamak ve bitirmek gerekti. Öylece karşı karşıya durdular. Rollerini unutuvermişler gibi. Sonra Sarah konuştu. Ya öyle mi? Deneyin bakalım. Adam çantayı yakaladı, çekmeye başladı. İstese bir çekişte Sarah'ın elinden koparıp alabilirdi çantayı. Ama başını yana döndürmüş, gelişi güzel çekmekte devam ediyordu. Sarah da sapı sımsıkı tutmuş, çantayı kendine doğru çekiyordu. Birden Pablo ağlamaya başladı. Yaya sürüsü uzaklaşıp gitmiş, otomobil resmi geçti gene başlamıştı. Sarah kendini acınacak kadar gülünç hissediyordu. Çantanın sapını müthiş bir öfkeyle çekiyordu. Adam da kuvvetle çekti ve çantayı elinden aldı. Sonra bir Sarah'a, bir elindeki çantaya baktı. Yüzünde derin bir şaşkınlık vardı. Belki de çantayı almak aklına bile gelmemişti. Hiç istememişti. Ama olan olmuştu bir kez. Çanta elindeydi, parmakların ucunda sallanıyordu. Çantayı verin, dedi Sarah. Adam yanıt vermiyordu. Yüzünde budala bir inat vardı. Sarah öfkeden boğulacağını sandı ve bir an otomobillere dönerek bütün öfkesini kusarcasına haykırdı. Hırsız var! Kocaman siyah bir Buick yanlarından geçiyordu. Kesin, dedi adam. Sersemlik istemem. Sarah'ın omzunu yakaladı. Kadın şiddetle silkinerek iki adım geri attı. Ve kelimeler, hareketler büyük bir rahatlık ve kesinlikle bir anda benliğinden dışarı taştı. Bu ikin basamağına sıçradı, kapının tokmağına sımsıkı yapıştı. Hırsız, hırsız var. Bu ikin camından bir kol uzandı, olanca kuvvetiyle Sarah'ı itti. Delirdiniz mi? İnin, parçalanacaksınız. Sarah aklını kaybettiğini sandı. Çıldırmıştı. Nefis bir şeydi bu. Elleri kapının tokmağını kenetledi, durun diye haykırdı. Durun, hırsız var, hırsız. İnin diyorum. Duramam, arkadaki arabayla çarpışacağım, görmüyor musunuz? Sarah çılgın öfkesinin bir anda söndüğünü duydu. Kendini koyverdi, yere atladı, tekerlendi. Adam tam zamanında elini uzatmıştı, genç kadını yakaladı, ayağa kaldırdı. Pablo bağırıyor, ağlıyordu. Şenlik sona ermişti. Sarah ölmek istiyordu. Çantasını açtı, bir 100 franklık çıkardı, adama uzattı. Alın, 5 dakika sonra kendinizden utanacaksınız. Adam gözlerini kaldırmadan parayı aldı, çantayı yere bıraktı. Şimdi çekilin yolumdan. Adam kenara çekildi, Pablo hala hıçkırıyordu. Sarah şefkatsiz bir sesle, sus Pablo, ağlama, dedi. Hadi hadi geç de ağlama. Uzaklaştılar, adam kapalı dudakların arasından söyleniyordu. Benzin paramı kim verecek? İnce uzun esmer karıncalar bütün yola yayılmıştı. Sarah birkaç saniye yanları sıra yürümeyi denedi ama kornaların müthiş feryadı onu hendeye doğru sürükledi. Arkamdan gel, dedi Pablo'ya. Ayağı burkuldu, durdu. Otur şuraya. Çimenlerin üzerine oturdular. Böcekler, kocaman ağır hareketli esrarlı böcekler önlerinden geçip gidiyordu. Adam sırtını onlardan tarafa dönmüştü. Neye yarayacaklarını bilmedi. Yararsız, gereksiz 100 franklıklar hala sımsıkı kapalı avucundaydı. Otomobiller dev istakozlar gibi gıcırdayarak yürüyor, Ağustos böceklerinkine benzer seslerle inliyordu. İnsanlar iri böceklere dönüşmüşlerdi. Sarah korkuyordu. Kötü adam o, dedi Pablo. Kötü, kötü. Sarah itirafla, kimse kötü değildir, dedi. Neden ki çantayı kaptı öyleyse? Neden ki denmez. Çantayı neden kaptı? Çantayı neden kaptı? Sarah korkuyordu, dedi. Şimdi niye bekliyoruz, diye sordu Pablo. Otomobillerin geçmesini, yolda yürüyebilmek için. 24 kilometre. Çocuk en çok 7-8 kilometre yürüyebilirdi. Sarah ani bir kararla kalktı. Hendek'in kenarına tırmandı, elini sallamaya başladı. Otomobiller önden gelip geçiyordu ve Sarah gizli, ürkek, sır dolu gözler, karınca gözleri tarafından gözleniyormuş gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. Ne yapıyorsun anne? Sarah acı bir sesle, hiç, dedi, aptallık. Hendin içine doğru indi, Pablo'nun elini tuttu, yan yana tek kelime konuşmadan yolu seyrettiler. Yolun üzerinde peş peşe tırmanan dev kaplumbağalar. Gien 24 kilometre, Gien'den öte Nevers, Limoges, Bordeaux, Hendaya. Hendaya konsolosluk binaları, oradan oraya boş bir çabalama, bekleme, odalarında insanları küçük düşüren, ezen, bitmek bilmeyen saatler. Lisbon'a giden bir tren bulabilmesi büyük beklenmedik bir şans olurdu. Ve Lisbon'da New York'a giden bir vapur bulabilmesi bir mucize. New York'ta Gomez 10 parasızdı mutlaka. 10 parasızdı ve bir kadınla yaşıyordu. Sonuna kadar utanç ve acı demekti bu. Telgrafı açacak, Allah kahretsin diyecekti. Kalın bir hayvanınki gibi şehvetli dudaklarıyla sigara içen iri sarışın kadına dönerek anlatıyor. Karım geliyor, kötü oldu bu. Rıhtımda öbürleri mendillerini sallıyorlar. O kendi mendilini sallamıyor, kımıldamıyor. Gemiye kötü gözlerle bakıyor. Yalnızca Sarah, Tanrı tanığımdır ki diye düşündü. Yalnız olsam, bir daha hayatın boyunca benden söz edildiğini bile duymazdım. Asla. Ama bana verdiğin çocuğu yaşatabilmem için yaşamak zorundayım. Otomobiller uzaklaşmıştı, yol bomboştu şimdi. Yolun karşı yakasında sarılı yeşilli tarlalar ve ufuk boyunca tepeler görünüyordu. Bisikletli bir adam geçti. Yüzü solmuş, ter gömleğine kadar çıkmıştı. Öfkeyle, hırsla pedala basıyordu. Sarıha şaşkın gözlerle bakarak haykırdı. Paris yanıyor. Yangın bombaları attılar. Ne? Ne? Ama adam duymadı bile. Son otomobillere yetişmiş, bir Renault'un arkasına yapışmıştı. Az sonra gözden kayboldu. Paris yanıyor. Niçin yanmalı? Niçin? Bu küçük cılız hayatı devam ettirme çabası niye? Korkak, umutsuz, kaygılı, diyardan diyara sürüklensin, yarım asır boyunca bin yıllık lanete çökük omuzlarında taşısın diye mi? 20 yaşında makinalı tüfeklerin taradığı bir yolda, parçalanmış bağırsaklarını avuçlarıyla zapt etmeye çalışarak can çekişsin diye mi? Babanın kanıyla sen gururlu, şehvetli ve zalim olacaksın. Benim kanımla Yahudi. Çocuğun elini yakaladı. Hadi gel, gidiyoruz. Kalabalık yoğun, inatçı ve amansız yolu, yolun iki yanı boyunca tarlaları istila etmişti. Bir sel gibi. Ayakların yere sürtünmesiyle oluşan tuhaf, dertli gürültüden başka tek ses duyulmuyordu. Sarı bir an müthiş bir korkuya kapıldı. Tarlalardan içeri koşmak, kaçmak geldi içinden ama doğruldu. Pablo'yu yakaladı. Yanında onu da sürükleyerek kendini akıntıya koyverdi. Koku. İnsanların kokusu. Sıcak, buruk, kükürt tadında, ekşi ve raihalı düşünen hayvanların doğaya zıt, doğaya aykırı kokusu. Melon şapkalar altında gizlenmeye çalışmış kıpkırmızı iki ense arasından uzakta, yolun ucunda yıldırım hızıyla küçülen, yok olan son otomobilleri gördü. Son umutları. Pablo gülmeye başlamıştı. Sarah şaşkın döndü baktı, şşşt dedi. Utanmıştı çocuğa anlattı. Gülme, burada gülünmez. Çocuk gürültüsüzce usul usul gülüyordu. Niye gülüyorsun? Sanki cenazedeymişiz gibi, dedi Pablo. Sarah sağında, solunda yüzlerin, kaygılı gözlerin varlığını hissediyordu ama başını çevirip bakmaya cesareti yoktu. İnsanlar yürüyorlardı, yürümekte inat ediyorlardı. Sarah'ın yaşamak inadı gibi bir inattı bu. Toz üzerlerinden göğe doğru yükseliyor, sonra gene üstlerine iniyordu, onlar yürüyorlardı. Sarah dimdik başı yukarıda, gözlerini enseler arasından çok uzaklara dikmişti. Kendi kendine onlar gibi olmayacağım diyordu. Ama bir an bu ortak yürüyüşün onu ele geçirdiğini hissetti. Yürüyüş ona sokulmuş, kalçalarından karnına yükselmiş, içine girmişti. İçinde kocaman bir yürek gibi atıyordu, zorlanarak atıyordu. Ortaklığın yüreğiydi bu, herkesin yüreği. Pablo birden, Naziler yakalarlarsa bizi öldürürler mi diye sordu. Şşş dedi Sarah, bilmiyorum. Burada kaç kişi varsa hepsini öldürürler mi? Sus diyorum sana, bilmiyorum. Sus şimdi. Öyleyse koşalım anne, koşalım. Sarah çocuğun elini sımsıkı tuttu, koşma. Beraber yürüyoruz işte, öldürmeyecekler bizi. Korkma. Solunda hırıltılı bir nefes. 5 dakikadır dikkat etmeden dinliyordu. Nefes içine doğru aktı, süzüldü, ciğerlerine yerleşti. Onun nefesi oldu. Sarah başını çevirdi ve kır saçları terle alnına yapışmış ihtiyar bir kadın yüzü gördü. Beyaz, soluk yanaklı, gözlerin altında sağlıksız şiş torbacıklarıyla kentte yaşamış bir ihtiyarın yüzüydü bu. 60 uzun yıl Monteogra'daki bir güneşsiz avluda, sını kişide bir küçük dükkanın arkasındaki tek odada yaşamıştı mutlaka. Şimdi onu oradan koparıp almışlar ve yolun üzerine bırakıvermişlerdi. Uzun, şişkin bir çantayı kalçasına yapıştırarak kucaklamıştı. Her adım bir düşüştü. Her adımda bir ayağından öbür ayağına düşüyor, başı aynı anda salınarak yuvarlanıyordu. Bu yaşta ona yola düşmesini kim söyledi acaba? İnsanlar zaten var olan bahtsızlıklarıyla yetinemiyorlar mı ki bunlara yenilerini katıyorlar? İsteye, dileye, kendi elleriyle. Sevme dürtüsü bir anda ana sütü gibi göğüslerine doldu. Ona yardım edeceğim. Elindeki yükü alacağım, yorgunluğunu, bahtsızlığını, acısını alacağım sırtıma. Usulca sordu. Yalnız mısınız madam? İhtiyar kadın başını çevirip bakmadı bile. Sarah daha yüksek, madam dedi. İhtiyar kuşkulu gözlerle baktı. Çantanızı taşıyabilirim dedi. Sarah, yorulmuşsunuz. Bir an durdu, yanıt bekledi. Sevecen gözlerle ince uzun çantaya bakıyordu. Sonra ısrarla verin dedi. Rica ederim. Çocuk yürüdüğü kadar çantanızı taşıyayım. Hayır dedi ihtiyar kadın. Vermem. Ama çok yorgunsunuz. Sonuna kadar dayanamazsınız sonra. İhtiyar nefretle baktı. 2 adım geriledi. Çantamı kimseye vermem dedi. Sarah içini çekti. Sustu. Kullanamadığı sevgi içini bir balon gibi şişiriyordu. İnsanlar sevilmek istemiyorlar. Birkaç baş onlardan yana döndü. Sarah kızardı. Sevilmek istemiyorlar. Alışık değiller buna. Daha çok uzak mı anne? Sarah birden korkmuş gibi. En az yola çıktığımız zamanki kadar uzak dedi. Beni kucağına. Sarah omuz silkti. Özellikle yapıyor. Kadın çantasını taşımak istedim diye kıskandı. Biraz daha yürümeye gayret etti. Yürüyemiyorum anne, kucağına al beni. Öfkeyle çocuğun avucundaki elini çekti. Bütün gücümü tüketecek ve kimse yardım edemeyeceğim artık. Çocuğu kalçasına yaslayarak taşıyacaktı. İhtiyar kadının çantasını taşıdığı gibi, onlar gibi olacaktı. Pablo tepinerek, kucağına al diye sızlandı. Kucağına al, sert bir sesle, daha yorulmadın dedi. Arabadan yeni indik daha. Çocuk ayaklarını sürüyerek yola koyuldu. Sarah başı dimdik onu düşünmemeye çalışarak yürüyordu. Birkaç saniye sonra gözcüğüyle baktı. Çocuk ağlıyordu. Usul usul gürültüsüzce ağlıyordu. Yalnızca kendisi için ağlıyor. Ara sıra küçük elini yanağına götürerek gözyaşlarını siliyordu. Sarah birden utandı. Çok katı yürekliyim diye düşündü. Gururumu doyurmak için herkese karşı iyiyim ama ona karşı katıyım. Çünkü o benim. Bana ait o. Kendi başkalarına harcıyordu. Herkese, insanlara veriyordu ve kendini unutuyordu çoğu zaman. Yahudi olduğunu, lanet ve ölümün kendisini kovaladığını unutuyordu. Tümüyle ve kendinin dışında bir insan sevgisine sığınıyordu. Bu arada Pablo'dan nefret ediyordu. Nefret ediyordu çünkü Pablo kendi etinden kopmuş bir etti ve ona bir ayna gibi ırkını, aslını aksettiriyordu. Kocaman elini çocuğun küçük kafasına dayayarak düşündü. Babanın kafatasıyla ananın lanetli kanını taşıyorsun. Bunun suçu sende değil ki. İhtiyarın ta ciğerlerine sokulan hırıltılı nefesi, cömert olmaya hakkım yok. Çantayı sol eline geçirdi ve diz çöktü. Boynuma sarıl dedi. Sesi neşeliydi. Ağırlığını çok verme bana. Hadi hop kalkıyoruz. Çocuk ağırdı. Melekler gibi gülüyor, güneş yanaklarından süzülen gözyaşlarını kurutuyordu. Sarah ötekilere benzemişti şimdi. Sürüde bir koyun, her soğukta nefes borusunu yalayan ateşten diller, omzu yırtan, koparan keskin kof bir acı, göğsünün içinde çılgınca gümbürdeyen, arzulanmamış, istenmemiş, cimri, açgözlü bir yorgunluk. Bir annenin, bir Yahudinin yorgunluğu. Onun yorgunluğu onun alınyası. Umut ağır ağır sönüyor, yok oluyordu. Jean'e asla varamayacaktı. Ne o, ne de ötekiler. Kimsenin umudu yoktu. Ne ihtiyar kadının, ne melon şapkalı iki ensenin, ne lastiği patlamış bir arabayı iten kadınla erkeğin. Ama kalabalığın tutsağı olmuşuz. Kalabalık yürüyor, biz yürüyoruz. Biz bu başı sonu olmayan dev kırkayağın ayaklarından başka bir şey değiliz artık. Umut öldükten sonra yürümek niye? Yaşamak niye? Niçin? Bağırmaya başladıkları zaman Sarah çok da şaşırmadı. Dağılıverdikleri, hendeklere doğru atılıp çukurlara sığındıkları sıra o durdu. Çantayı yere bıraktı. Yolun ortasında yapayalnız ve gururlu bekledi. Güvün homurtusunu duyuyordu. Ayaklarının dibinde şimdiden kendisinden çok daha uzun olan kendi gölgesine bakıyor. Pablo'yu sımsıkı göğsüne bastırıyordu. Kulakları uzak bir patlayışın titreşimleriyle doldu. Bir saniye boyunca bir ölüydü Sarah. Ama gürültü dindi, başını kaldırdı. Göğün berrak mavi suyunda kaçışan kolsuz, bacaksız, kara su böceklerini gördü. İnsanlar hendeklerden çıkıyorlardı. Yeniden yaşamaya koyulmak gerekti. Yeniden yürümeye koyulmak gerekti. Çok kötü olmadı dedi Richie. Bizi yemeğe davet etti. Üstelik sana $500 da avans verdi. Öyle dedi Gomez. Modern Art Museum'un birinci katında sergi salonundaydılar. Gomez sırtını Richie'ye ve tablolara dönmüştü. Alnını cama dayamış, dışarı bahçenin betonuna cansız sararmış çimenlerine bakıyordu. Başını çevirmeden şimdi dedi. Artık bir yerde bir iş bulmaktan başka şeyler de düşünebilirim. Richie iyi niyetli, mutlu olmalısın şimdi, dedi. Bu gizli bir ihtardı. İş buldun, yeni dünyanın, dünyaların en güzelini sana verdiği bir işte çalışacaksın. Apaçık bir heyecan, bir memnunluk göstermen, bunu açıkça belli etmen gerekir şimdi. Gomez Richie'ye karanlık gözlerle baktı. Mutlu mu? Mutlu olan sensin, çünkü artık beni sırtında hissetmeyeceksin. Kendini alabildiğine nankör hissediyordu. Mutlu mu? Dedi. Bakalım göreceğiz. İçin yüzü katılaşır gibi oldu. Memnun değil misin? Gomez alayla bakalım diye tekrar etti. Göreceğiz bakalım. Alnını yeniden serin cama bıraktı. Çimenlere açgözlülükle karışık bir tiksintiyle bakıyordu. Bu sabaha kadar Tanrı'ya şükür renkler onu rahat bırakmıştı. Sırlı bir dünyanın büyüsüne kapılmış, alın yazısıyla gururlu, bu gururlu çılgına dönmüş, günde 100 kez kendi kendine ben ressamım diye tekrarlayarak Paris sokaklarında dolaştığı uzak, geçmiş günlerin anılarını içine görmüştü Gomez. Ama bugün bir şeyler olmuştu. Ramon para vermişti ona, Gomez Chili White Wine içmiş ve 3 yıldan beri ilk kez Picasso'dan söz etmişti. Ramon Picasso'dan sonra demişti. Bir ressam ne yapabilir bilmiyorum. Gomez gülümsemişti. Ben biliyorum. Ve içinde ruhunda kupkuru kavurucu bir alev canlanmıştı. Lokantadan çıktıklarında sanki Gomez gözlerinden ameliyat olmuştu. Bir neşterle gözlerindeki perdeyi kesip almışlardı. Yeryüzünün tüm renkleri aynı anda tüm ışıklarıyla donanmıştı. Ona bir bayram şenliği sunuyordu. 1929'daki gibi radyo şenliğiydi, karnavaldı, fantaziyaydı bu. Renkler bir hasta hücreye hücum eden kan gibi insanların ve maddelerin yüzeyine hücum etmişti bir anda. Bir eteğin moru morarıyor, kupkoyu dehşet verici bir mora dönüşüyor. Bir barın kapısındaki kırmızı kıpkızıl kesiliyor. Renkler maddelerin içinde korkmuş bir yüreğin bilekte atışı gibi kocaman, kocaman çılgın vuruşlarla atıyordu. Maddenin heyecanıydı bu. Atılışı, saldırışıydı. Patlamalara kadar giden titreyişiydi. Maddeler patlayacak, bin parçaya ayrılacak ya da bir anda düşüp ölecek, yok olacaktı. Ve şimdi hepsi birden haykırıyor, çılgınca haykırıyordu, fuardı. Gomez omuz silkti. Alın yazısına inanmaz olduğu gün ona renkleri geri vermişlerdi. Ne yapmak gerektiğini biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama bir başkası yapacak bunu. Richie'nin koluna yapışmış, adımlarını sıklaştırmıştı. Ama renkler ona saldırıyor, gözlerin içinde kan ve safra dolu kesecikler gibi patlıyordu. Hiç onu müzeye sürüklemişti. Müzedeydi şimdi ve orada camın ardına bu yeşil vardı. Bu doğadan kopmamış yeşil. Bu tamamlanmamış, yarıda kalmış, belirsiz yeşil, organik bir salgı gibi. Süt gibi, bal gibi. Bu alınmaya, kullanılmaya hazır yeşil vardı. Çekip alırım yeşili alacağım ve onu dolu dizgin bir yeşil yapacağım. Nasıl yapabilirim? Ben artık çizmiyorum, boyamıyorum. İçini çekti. Bir gazetede sanat eleştirileri yazan sıradan bir adama çılgın bir yeşillikle zamanını öldürsün diye para vermezlerdi. O yalnızca başkalarının düşünceleri üzerinde durup düşünebilirdi. Ardında başkalarının sahiplendiği renkler tuvallerin üzerinde serilip yatıyordu. Ekstreler, esanslar, düşünceler. O renkler sınırların en ucuna, en sonuna varabilecek kadar şanslıydılar. Onlara sahip olanlar o durgun bekleyen renkleri almışlar, bir dev balon gibi şişirmişler. Onları kendi kendilerinin en son sırrına varıncaya dek zorlamışlardı ve şimdi kaderleri tamamlanmıştı renklerin. Müzelerde öylece saklanmaktan başka yapılacak şey kalmamıştı. Başkalarının renkleri şimdi onun payına düşen bundan ibaretti. Hadi dedi, parayı hak etmem gerek. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.